Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine her hafta olduğu gibi sizlerle bu ekran karşısındayız. Oto gündemle karşınızdayız. Bu hafta ise tabii ki ben evet yine karavandan sizlere sesleniyorum. Uzaktan çalışmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da sevgili Barış tabii ki bize o güzel her zamanki gibi aslında bizi bir nevi buraya alıştırdı. Ama yakında kendisini yine otomobillerde göreceğiz, bazı lansmanlarda göreceğiz. O yüzden hani onları da görmeyi heyecanla bekliyorum diye ben kendim söylemiş olayım, sizlere de notunu iletmiş olayım. Ama tabii ki her programın başına söylediğimiz gibi lütfen bizleri eğer daha önce seyrettiyseniz veya bu bölümü seyrederken ya iyiymiş, güzelmiş, ben bunu sevdim derseniz lütfen bizleri YouTube algoritmasını desteklemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Donover'deki haberleri takip edebilirsiniz daha sonra. Bu videonun altına bir yorum atabilirsiniz. Baktınız yorum atacak kadar bir şey yok. Ya olsun ben şuraya bir tane emoji göndereyim diyebilirsiniz. Bu linki bir arkadaşınıza paylaşabilirsiniz otomobillerle ilgilenen ve böylece bizleri desteklemiş olabilirsiniz. Onlar için teşekkür ederiz ve tabii ki yapıcı eleştirilerinizi de her zaman bekleriz. Gömmediğiniz sürece, yerin dibine sokmadığınız sürece her zaman eleştirilerinizin bizler için bir kıymeti var, değeri var diyorum. Teşekkür ediyorum ve hemen geliyorum sevgili Barış'a soruyorum. Bu haftaki ilk haberimiz gene Çin Mahallesi'nden bir haber. Güzel bir araç. Neden bahsediyoruz? Buyursunlar.
Evet, bu hafta bol bol Çin'deyiz. Çin'den böyle yeni modeller var, yeni geliştirilen bazı teknolojiler var. Bol bol onlardan bahsedeceğiz. Sonra son olarak da Japonya tarafına geçiş yapacağız ve yılların köklü üreticisi Toyota'nın geçiş yaptığı bir üretim sistemi var. Yapmaya çalıştığı daha doğrusu. Ondan bahsedeceğiz ama ilk haberimiz BYD'den. BYD'yi biliyorsun, çok Türkiye pazarında konuşuluyor, çok merak ediliyor. Neden? Çünkü bu Çinlilere yapılan ek vergi sonrasında Türkiye'ye yatırım açıklayan ilk üretici oldu BYD. Burada plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit otomobiller üretecek. Tabii ki bu ne demek oluyor? BYD bu yatırımla beraber Çinli markalara uygulanan ilave gümrük vergisinden de kurtulmuş olacak. Böylece ek vergi olmadan %100 elektrikli otomobillerinde, işte %10 ÖTV dilimine giren otomobillerini sadece %10 vergiyle ve tabii ki KDV üzerine onunla beraber Türkiye pazarına getirip rekabetçi olmaya devam edecek. Bu açıdan önem taşıyor. Tabii ki BYD'nin yeni tanıttığı modeller de Türkiye'ye gelme potansiyeli taşıdığı için bu açıdan bizim için özellikle ayrı bir öneme sahip. Diyelim ve hemen tabii ki hangi modelden bahsediyoruz? Şöyle fotoğrafını gördüğümüz gibi BYD'nin yeni %100 elektrikli hatchback modeli Seal 06 GT modelinden bahsediyoruz. Bu yıl yanlış hatırlamıyorsam Pekin Otomobil Fuarı'nda Nissan gibi konsept versiyonunu görmüştük. Konseptten üretime geçişi hızlı oldu. Çinliler gerçekten her konuda hızlı davranıyorlar. Ve zaten konsept tarafından üretime geçişte de çok büyük değişiklikler yok. Özellikle ben burada otomobilin genel gövde tasarımını rakiplerinden bir tanesi olan MG4'e benzettim açıkçası. Bilmiyorum sen de düşünürsün bu konuda. Tam olarak İşte ön taraftan arkaya doğru evet aerodinamik bir tasarım var. Ama genel olarak tasarım çizgilerine baktığımızda konseptten üretime çok fazla şeyin değişmediğini görüyoruz. Proporsiyon olarak işte omuz çizgisi olsun, gizli kapı kolları olsun, farların şekli olsun ince ve agresif görünüyorlar oldukça. Bunlar genelde konseptten gördüğümüz detaylar. Sadece tamponun alt kısmında ön kaput üzerindeki çizgilerde ufak tefek değişiklikler yapılmış. Tampondaki hava girişleri değiştirilmiş. Burada biraz daha üst taraflarda bumerang benzeri şekillere geçiş yapılmış. Yani konsept de oldukça şık görünüyordu. Bu otomobil de bu değişikliklerle bence oldukça şık ve modern gözüküyor. O yüzden bence güzel bir araç olmuş. Özellikle gövde rengine siyah renkli çok kollu alaşım jantlar da yakışmış diyebiliriz. Onun dışında arka kısımda BYD'den alışık olduğumuz boydan boya uzanan LED stoplar mevcut. Yine baktığımız zaman güzel bir görünüm sunuyor bizlere. Alt kısımda tamponda büyük bir difüzör var. Ne görmüyoruz? %100 elektrikli bir otomobil olduğu için bu difüzörün herhangi bir egzoz çıkışına ev sahipliği yapmadığını görüyoruz. Ama sportif, dinamik ve aerodinamik bir tasarım bizleri karşılıyor. BYD'nin diğer otomobillerinde olduğu gibi. İç mekan aslında, yani dış tasarımı BYD'nin güncel modellerinden, özellikle aynı ismi paylaştığı Seal'dan biraz daha farklı. Daha böyle keskin çizgilere, yuvarlak hatlardan ziyade keskin çizgilere sahip ama iç mekanda büyük oranda farklı bir tasarıma geçiş yapılmadığını görüyoruz. Güncel BYD modellerinde ne görüyorsak aslında Seal 06 GT'nin iç mekanda da bunu görüyoruz. Neler var burada? 3 kollu direksiyon simidimiz var. Üzerinde kontrol tuşlarının olduğu, mekanik kontrol tuşlarının olduğu ve bu kolların tasarımı açıkçası bana biraz böyle kanatları anımsatıyor. Sanki melek kanatları şeklinde bir tasarıma yer verilmiş. Bence şık bir görünüm sunuyor. Hemen arkasında benim artık çok alışamadığım ama günümüzde birçok elektrikli otomobilde özellikle Çinlilerde gördüğümüz konsolun içine gömülmeyen ama üzerine tablet ekran şeklinde tutturulan bir dijital gösterge ekranımız. Seven var, sevmeyen var. Ben çok alışamadım açıkçası. Bilmiyorum izleyicilerimiz bu konuda ne düşünür. Onun dışında zaten BYD'nin alameti farikası diyebileceğimiz tabii ki bir tanesi BYD'nin bataryası, Blade Battery dediğimiz teknolojisi. Bir tanesi de bu 90 derece döndürülebilen, dikey ve yatay olarak kullanılabilen ekran CL06 GT'de de varlığını sürdürüyor. Onun dışında böyle çok değişik bir tasarım anlayışına gidildiğini söyleyemeyiz. Yineliyorum bunu BYD'nin yeni modelinde. Teknik detaylara şöyle bir göz atayım. İlk önce altyapıdan başlamak gerekirse BYD'nin böyle 2020-2021 yıllarından gelen e-platform 3.0, hatta bu Türkiye'de satılan Atta 3 modelinin de altyapısını oluşturan bu e-platform 3.0 mimarisinin güncelleştirilmiş bir versiyon üzerine, Evo versiyonu üzerine inşa edilmiş. Yanılmıyorsam yenilenen Seal sedan modeli de bu platformu kullanıyor. Aynı güncel versiyonu kullanıyor. 4630 mm gövde uzunluğuna sahip, 2820 mm de aks mesafesine sahip. Karşılaştırmak gerekirse az önce bahsettiğim MG4 ve Volkswagen ID.3 modellerinden, ki bunlar Avrupa'daki rakipler olacak bu modelin büyük ihtimalle, onlardan biraz daha büyük ve iç mekanı daha büyük, daha geniş iç mekana sahip bir otomobil olduğunu söylemek lazım. Markanın kendi ürün gamında ise Dolphin ve az önce bahsettiğim Seal sedan arasında konumlandırılıyor. Onun dışında tek motorlu ve çift motorlu versiyonları var. Çift motorlar tabii ki her zaman olduğu gibi dört tekerlekten çekiş sunuyor bize ama resmi veriler henüz açıklanmadı. Tabii ki Çinli bir araç olunca resmi verilere çok ihtiyacımız olmuyor. Çünkü bir araç piyasaya çıkmadan önce biliyorsun Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı'ndan onay alması gerekiyor ve bakanlık da kendi resmi sayfasında bu aracın teknik verilerini kısıtlı da olsa paylaşıyor bizlerle. Oradan gördüğümüz verilerde tek motorlu versiyonun 160 kW ki bizim vergilendirme sistemimizde tam sınır olarak kalıyor. Çift motorlu versiyonda 310 kW güç ürettiğini görürüz. Aslında Seal sedanla aşağı yukarı aynı değerler. Onun da çift motorlu versiyonu oldukça performanslıydı. Bu da aynı ismi paylaşıyor ama teknik detaylarda da oldukça benzer bir otomobil olacak. Yineliyorum, BYD burada artık yatırım yaptığı için Türkiye'ye bu yatırımın karşılığını da almak üzere yeni modeller getirecektir ve ilave vergiden kurtulduğu için büyük oranda rekabetçi fiyatlarla pazarda var olmaya devam edecektir. O yüzden bakalım bu modeli de ilerleyen süreçte Türkiye'de görmeyi umuyoruz.
Wow, çok gerçekten şahane anlattın. Bana göre hani söyleyeceğim şeyleri de söylemiş oldun. Özellikle tasarım anlamında. Ne söyleyecektiysem yani işte direksiyondan bahsedecektim. Onu söyledin. Dış görünümünün özellikle ön tarafın MG'ye benzemesinden bahsedecektim. Onu söyledin. Arka taraftaki tasarım güzel görünüyor. Onu beğendim. O yüzden hani benim çok da ekleyeceğim bir şey yok. Türkiye'de görmek için sabırsızlanıyoruz. Bir taraftan da Türkiye Genel Müdürü ile hem fabrika için hem de Türkiye'deki operasyonlarına dair bir röportaj yapacağız. Bir taraftan da onu bekliyoruz. Onun da notunu iletmiş olalım. BYD ile ilgili başka haberleri yakında gene Donanım Haber'de tabii ki bulabileceksiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gayet güzel bir şekilde aktarmış olduğun heyecanla bekleyeceğiz. Bakalım ne zaman göreceğiz diyorum. Ve hemen bir başka habere oradan geçiyorum. İşte ekranımızdaki araç neydir efendim? Neden bu aracı ben gösteriyorum?
Evet, yine Çin mahallesine dolanmaya devam ediyoruz ve yine Avrupa pazarına, biliyorsun Çinliler son dönemde deniz aşırı ülkelere, deniz aşırı pazarlara yönelik oldukça agresif bir strateji izliyorlar. Birçok marka Avrupa'ya, işte ülkemiz olsun, Avrupa pazar, Avrupa ülkelerine olsun yeni modellerini satışa sunmaya devam ediyorlar. Çin'in en büyük üreticilerinden bir tanesi olan Dongfeng'in de yeni bir otomobili Avrupa pazarında satışa sunulacak. Bu yani biliyorsun Çinli deyince değişik değişik isimlendirmeler oluyor. Bunun da Nami Box adı verilen bir ismi var. Bu değişik yani. Hani madem Avrupa'da satıyorsun bu otomobili, bari ne bileyim pazardaki rakiplerine biraz bak da ona göre güzel isimler ver diyeceğim ama çok da bu tarafta açıkçası önem vermiyorlar gibi geliyor bana. Nami Box adı verilen bir ismi var bu otomobilinde. Şöyle görselden zaten anlaşıldığı üzere kompakt, küçük bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Teknik açıdan da bu kompakt yapısına uyumlu şehir içi kullanıma yönelik veriler sunduğunu söylemek lazım bize özetle. Tasarım olarak baktığımızda aslında böyle şehir içi kullanıma odaklandığı için çok da aerodinamik diyemeyeceğimiz bir tasarım mevcut. Yani burun kısmı oldukça yüksek, yuvarlak hatlar var. Evet, onlar aerodinamik yapıyı destekliyor ama burun kısmı oldukça yüksek, kompakt bir araç. O yüzden aerodinamik yapıyı çok fazla önemsemişler gibi gelmedi bana. Onun dışında çift renkli alaşım jantları var. Boydan boya uzanan ince LED ışık imzası var. Böyle güzel gizli kapı kolları, çift renkli gövde tasarımına sahip güzel bir otomobil. Baktığımız zaman teknik detaylarına, ki hani şehir içi kullanıma zaten bu özellikler yüzünden ona odaklı diyorum. 42.3 kWh'lik bir batarya paketi kullanmış otomobilde. Kimyası katotu belirtilmemiş ama türü, yani bataryanın türü belirtilmemiş ama yani şehir içi kullanıma odaklı, daha erişilebilir bir model olacağı için bence lityum demir fosfat batarya kullanılmıştır bu otomobilde. Biliyorsun nikel manganez kobaltlar daha yüksek performanslı, daha pahalı modellerde kullanılıyor. Bu araçta o yüzden lityum demir fosfat kimyası kullanıldığını düşünüyorum ben. Ama detaylarda belirtilmemiş. Motor 94 beygir gücünde, yani yine dediğim gibi otobanda değil de böyle şehir içinde daha çok aracı rahat kullanabileceğiniz bir motor. WLTP'ye göre 311 km civarında bir menzil mevcut. Biliyorsun normlar gerçek kullanım verilerine göre, menzillerine göre, bunlar tahmini olduğu için gerçek yollarda bunlardan biraz daha düşük menziller görebiliyoruz. O yüzden 311 km ise 250 km, yani iyimser olarak yolda 250 km civarında bir menzil sunacağını bize söyleyebiliriz bu otomobilin. Böyle iç mekanı da güzel. Özellikle ben dış tasarımına göre iç mekanını oldukça beğendim. Çünkü çok bütün, böyle birbiriyle uyumlu bir tasarım var. Konsol ve kapı içlerini çok uyumlu tasarlamışlar. Ki hani görselden de gördüğümüz kadarıyla soldan sağa böyle çok bütün birbirini kapsayan bir tasarıma yer verilmiş. Benim gözüme çok hoş geldi açıkçası. Beğendim otomobilin iç tasarımını. Az önce de yani BYD'de bahsettik aslında bu yeni özellikle Çinli otomobillerin ekranlarından. Bunda da bir istisna değil ve burada daha küçük bir tablet ekran şeklinde dijital gösterge paneli kullanılmış. Yine multimedya ekranı, kocaman bir dokunmatik ekran. Ya üreticilere de aslında bu durum çok faydalı geliyor. Çünkü yani üretim maliyetlerinden kısıyorlar, üretim süreci kısalıyor. Neden? Herhangi bir mekanik tuş koymadan, ki otomobilde görüyoruz konsolda hiçbir mekanik tuş yok. Sadece direksiyon üzerinde bazı kontroller mevcut. Yani bütün yazılımsal olarak bütün kontrolleri multimedya sistemi üzerine ata, herhangi bir kontrole yer verme, üretimden maliyetten kıs şeklinde ilerliyorlar. Dediğim gibi zaten erişilebilir bir model. Hemen Avrupa fiyatında söyleyelim, 23 bin euroluk bir Avrupa fiyatı mevcut. Yani Avrupa'daki elektrikli otomobillere göre görece uygun fiyatlı bir araç olacağını söyleyebiliriz. Özellikle biliyorsun EC3, Citroen'in EC3 modeli Avrupa'da satışa sunuluyor. Ona rakip olacak modellerden bir tanesi. Bakalım, görelim. Hala Çinlilere karşı tabii ki biliyorsun Avrupa'da da böyle alınır mı alınmaz mı şeklinde tereddütler var. Ama markalar yeni modellerini böyle hızlı hızlı satışa sunmaya devam ediyorlar. Orada yapılanmaya devam ediyorlar. Bu modelin de başarısı nasıl olacak Avrupa'da ilerleyen süreçte göreceğiz.
Evet, yani bir kere şimdi benim dikkatim başka bir şey çekti. Senin söylediğin bu şu iç mekandaki bütünlük meselesi benim de çok dikkatimi çekti. Çok gerçekten güzel görünüyor. Yani o güzel akıtmışlar. Hani az önce BYD'nin direksiyonundaki o şıklık burada işte torpidoda, yani kokpitte kendini göstermiş. Kapılar ve torpido birbirine iyi bağlanmış. Renk kombinasyonu çok iyi kullanılmış siyah beyaz olarak. Hani gerçekten tatlı bir araç yapılmış. Benim dikkatimi çeken bir şey, şurada hemen yukarıdan üst görünüm vardı. Oraya da gelmek istiyorum. Şuradan baktığımızda araç oldukça küçük görünüyor, şık görünüyor. Aklıma da şu geldi benim. Tabii yani şu an öyle değil ama Mini Cooper'ın ilk versiyonları gerçekten çok küçük ve dünya çapında da işte üne sahip araçlar Mini Cooper'ın ilk versiyonları. Ve şimdiki Cooper'la yan yana koyuyorsun. Yani arada neredeyse hani %50'ye yakın, hani o kadar değilse de bile %40, yani arabayı bir kere daha büyütmüşsün gibi bir şey var. Yani evet, orijinal Mini Cooper'la bugünkü Mini Cooper'ı yan yana koyduğunda, tabii Countryman falan demiyorum, yani böyle daha da büyüteyim arabayı diye söylemiyorum. Ama normal versiyonu bile o ilk çıkan versiyona göre kat be kat büyük. Yani kat be kat değil, yani bir kat büyük neredeyse, öyle diyelim. Dolayısıyla şimdi bugün artık o küçük arabalar nedense çok uzaklaşıyoruz. Acaba dedim bu o tatlılığı sunabilir mi, sunmaz mı, nasıl olur? Tabii bu aracı gördüğümde bir şey daha aklıma geliyor. Hyundai'ın seninle konuştuğumuz Instax'tı galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
Instar.
Instar, pardon, hep her seferinde yanlış söylüyorum. Instar. Inster'da merak ediyorum. Buna da ciddi bir rakip olabilir gibi geliyor. O da çünkü çok dolu bir araçtı ama tabii ki burada önemli olan şey haliyle fiyat meselesi. Fiyat nasıl olacak? Geldiği zaman hangi vergi diliminden nerede gol yiyecek? Bunlar önemli konular. Yani hem artık Türkiye için söylemiyoruz sadece vergi meselesini, artık dünya evet. içinde, yani Avrupa içinde söylüyoruz. O yüzden hani onlar da bakalım nereye getirecekler bu konuyu diyorum. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Enteresan, güzel bir araç. İçindeki bu ekran meselesi de hoşuma gitti. Senin söylediğin, yine anlattığın gibi. Üretici için çok kolay. Yarın bir gün bir sorun olursa, ki yani genelde o kokpit dashboard'da pek bir sorun olmuyor. Yani o da aslında hani sorun olsa diyeceğim, hani göstergeler içeride, biliyorsun bütün şeyi söküyorsun. Evet. Yani orada bir şey varsa bütün o ön konsolu sökmen gerekiyor falan. Böyle bir durumda orada sökmen gereken şey işte şu kadarlık bir ekran, al onu oradan bir şey yap falan mı diye düşünüyorum. Ama tabii ki analog tuşların eksikliği dikkat çekici, o çok doğru. Yani direksiyonda olanlar tam direksiyonda olan şeyler. Artık oraya da her şeyi gömemezsin zaten. Yani bütün her şeyi ben direksiyona yüklemek de yeterince zorlayıcı. Yani ekrandaki bir düğmeden daha kolay olabilir ama yine de o kadar kolay değil. Dolayısıyla hani şuralarda düğmeler görmek insan istiyor. O
en azından klima kontrolleri için.
Yani şey de istemiyor bunun. Güvenlik açısından da bu istenen bir şey değil. Ki bence evet. de haklı. Böyle bakınca düğme olmaması, her şeyi ekranlardan yapmak standart güvenlik yaklaşımına bir halel getiriyor diyebiliriz. Peki. öyle diyorum ve hemen sıradaki habere geçmek istiyorum. IM Motors'a geçeceğim. Şimdi daha görüntüyü verir vermez aslında geçecek. O yüzden istersen söze sen önce başla. Ben bu sırada şu görüntüyü oradan kaldırayım. Sen anlatmaya başladıktan sonra ilgili görüntüyü ekrana vereceğim.
Evet, şimdi yine Çin tarafından devam ediyoruz ama bu sefer geliştirilen ilginç bir teknoloji var. İlginç bir teknoloji diyeceğim çünkü şimdi otomotiv dünyasına baktığımızda genel olarak Avrupalı olsun, işte Amerikalı üreticiler olsun, geleneksel köklü üreticiler neye odaklanıyor? Otonom araçlara odaklanıyor ve otonom araçlarda otomatik veya yarı otomatik park özelliklerine odaklanıyorlar. Günümüzde birçok araç tam otomatik olmasa bile yarı otomatik şekilde kendi kendine park etme özelliklerine sahip olabiliyor. Özellikle hafif erişilebilir olan modellerin üst paketlerinde veya lüks modellerde bu özellikleri görüyoruz. İşte Mercedes'te olsun, farklı tarafta olsun. Ama IM Motors burada değişik bir çalışmaya imza atmış. Biliyorsun, şimdi sen gösterdiğinde hemen takipçilerimiz, izleyicilerimiz anlayacaktır. Neye benzettim ben bu çalışmayı? Biliyorsun, geçtiğimiz aylarda Hyundai'de e-Corner adını verdiği bir konsept tanıtmıştı bizlere. Elektrikli Ioniq 5 modelinin üzerinde gösterdiği bir prototip çalışması. Neydi bu? Tekerlekler, ön arka tekerlekler 90 derece açılanıp doğrudan hiçbir şekilde otomatik paralel park yapabiliyordu araç. IM Motors'un teknolojisi de buna oldukça benziyor ama farklı olarak tekerlekler 90 derece, yani tam 90 derece açılanamıyor. Ama arkadaki tekerleklerin de öndekilerle beraber tabii ki onlara tam zıttı şekilde açılanıp otomobilin böyle paralel park edilebildiğini görüyoruz. Ne oluyor? Tabii ki park işlemini kolaylaştıracak bir teknoloji olarak görünüyor şu anda. Hiç öne arkaya manevra, işte gideyim hafif ileri gideyim, biraz açı vereyim, bu park yerine girmeye çalışayım, aman burada biraz önde arkada mesafe olsun girebilir miyim şeklinde hiçbir bu durumlara mahal vermeden doğrudan yanlama aracı içe park yerine girebilmenizi sağlıyor. Ama tabii ki şimdi burada prototipin gösterildi ki hani böyle yeni bir otomobil muhtemelen, çünkü üzerinde kamuflaj var. Araç da yeni olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi bu sistemin gösterildiği yer kaygan bir zeminde yapılmış. Büyük ihtimalle sanki böyle bir AVM otoparkına benzeyen, ki onların zeminleri biliyorsun normal asfalta göre çok daha böyle pürüzsüz. Lastiklerin kolay çok kolay doğru. kayabildiği, döndürülebildiği bir alan olduğu için hani burada bu konsepti göstermek kolay. Burada lastik çok fazla zarar görmeyecektir. Ama burada bile aslında lastiklerin özellikle arka tarafın ne kadar yana doğru açılanırken ve giderken zorlandığını görebiliyoruz. Yani bunu bir de asfaltta düşün. Doğrudan işte lastik ömründen götürecek bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Ha, bu denli işte bu muhtemelen pahalı bir araç olacaktır. Bu denli pahalı bir araç alıp evet. lastik ömrünü düşünen insan ne kadar olur bilmiyorum ama hani bunu ben şeylerde de düşünüyorum. Biliyorsun bir Rivian'dı yanlış hatırlamıyorsam. Onda sonra da Mercedes'in yeni G serisi elektrikli de gördük. Tank dönüşü. Olduğu yerde araç 360 derece dönebiliyor ki bu da hani lastik ömründen yiyen, aynı şeyi konuşmuştuk onda da. Bu da bir nevi farklı bir sistem ama aynı şekilde aynı endişeleri taşıdığımız bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir detaylarına baktığımızda IM Motors'un dijital şasi teknolojisini verdiği bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Ben şimdi tabii kendi fikirlerimi söyledim ama teknik detaylardan da biraz bahsedeyim.
Ben hemen sen teknik detaylara girmeden bir şey söyleyeyim
tabii,
o zaman.
Tabii.
Yani reklam tabii bu arada yani reklam için çekilmiş. Hani sürücüyü görüyoruz. Sanki ilk başta şöyle gibi yani arabadan iniyor. Bu da işte arabadan inen kişi sanki aslında arabayı otonom olarak da böyle park etmiş hissiyatı oluşturuyor ilk bakışta. Ama sonra bakınca görüyorsun içeride bir sürücü var.
Evet, sürücü
oraya
var.
Oraya doğru yanaşıyor. Daha garip tarafı bu yani oraya yanaşıyor ama yani yanaştığı yerde bu arada duvara yakın yani kapıyı açamayacak, oradan da inecek. Hani hazır böyle arabayı park edebiliyorken niçin o tarafa yapıyorsun bu işi diye de insan düşünüyor, düşünmüyor değil. Söylediğin enteresan. Tabii kapıyı kapatma şekli de hani yani neticemle kapı kaparım ben falan deyip eline çiçekler. Yani reklamın tamamı olsa bir şey söylerdik belki ama doğrusu garip görünüyor hakikaten. Yani hakikaten ilginç bir reklam olmuş. Bir de kamuflaj falan da olduğu için çok merak ettim yani tamamını. İlginç ve senin söylediğin şeyler çok doğru. Bu zemin de çünkü buna çok uygun. Yani normalde girersen zaten girdiğinde hemen görüyorsun bu şeyi yani farkı.
Evet.
Lastik zaten gıcır gıcır ötmeye başlıyor. Neden? Çünkü ona uygun cayır cayır bir zemin var yani. Yani orada istediğini yap. Hani çok daha kolay durursun, çok daha kolay ilerlersin. Biz bu şekli hani ne diyeyim sana yıllar evvel, yıllar derken hani 30 yıl evvel arkadaşlarımızla konuşurken ya işte iki araba geldi böyle seni sıkıştırdı, sen de arada kaldın. İşte nasıl çıkarsın oradan? Yani önün arkan artık kapalı falan dediğinde el frenini çek, işte direksiyonu sağa doğru çevir, gaza asıl, arabanın önü işte arka taraf tutarken de arabada zırt diye böyle işte çıksın. Yani veya senin tarafa çıkacaksa çıksın diye. Ama lastikleri evet, de içine edersin diye söylediğimiz bir şey vardı. Şimdi burada tabii bu kadar kısa zamanda gitmeyecek lastik ama dediğin doğru. Bu lastikleri sonuçta bir deforme ederek bu işlemi yapacak. Yani ama bir dediğin öbür söylediğine doğru, o yüzden ona da katılıyorum. Yani bu arabayı aldın. Yani o lastiği zaten 3 yılda bir, 2 yılda bir değiştirecekse adam. Ya abi ne olacak ben böyle park edeyim de bunu yapayım da gelsin birisi bütüyle kapıyı kapatsın. Ben de böyle park edeyim, birisi de çeksin ben de paylaşayım diyecekse buna zaten çok umursamayacaktır. Yani o yüzden devamını merak ediyorum. Nasıl gelecek, nasıl olacak diye. Ama tabii şuna bakarsak hani bu şekilde park kolaylığı elbette hani neticemle park ediyorum dedirttirir adama. Yani hani bir daha işte paralel parkta çok iyiyim dediğin geyikler biter. Yani abi park ediyorum işte al bak böyle diye. Bitti yani. Ne kadar evet, iyi park ettin hiçbir önemi yok. Yani boşluğu gördüm. Zaten araba artık sana kamerayla söylüyor. Diyor ki senin araba buraya girer diyor zaten. Hani onu da yapmana gerek yok. Bakıp da şey de demene gerek kalmayacak. Girer mi girmez mi buraya diye o da kalmayacak. Görecek, inecek, düğmeye basacak, cart park edecek. İster kapısı açılsın ister açılmasın bir taraftan. Hiç önemli değil. Yani o yüzden hatta yani direkt olarak bomboş bir yere aynalar kapalı girebiliyorsa ona da girecek yakında. O da var. O yüzden enteresan teknik detaylar için buyursunlar sevgili Barış.
Evet aslında dediklerin doğru ama şöyle de var. Tabii biz sadece lastikten bahsediyoruz ama lastiğin dışında bunun bakım ve yarın öbür gün bir arıza oluştuğunda servis masrafı da ayrı. Çünkü normal araçlarda işte arkada herhangi bir arka tekerlekleri açılandıran bir sistem, orada bir setup yok yani bir kurulum yok ama bunda ön takım gibi arka takımda da aynı şekilde ekstra parçalar ve sistem olduğu için yarın öbür gün bakım ve servis tamir masrafları ön taraftaki gibi olacaktır ve büyük ihtimalle böyle güzel özellikle Türkiye'de kallavi bir fişle şeyle fiyat listesiyle karşılaşabilirsiniz böyle bir aracınız olduğunda. Ama onun dışında tabii paralel park sistemi dışında bu sistemin kolaylıkları da var. Çünkü zaten bu arka tekerlekler park sisteminde açılanabiliyorsa normalde de açılanabiliyordur. Bu kadar olmasa dahi çünkü normal yolda giderken bu kadar açılanması tehlikeli. Ama atıyorum işte 70-75 derece değil de ne bileyim 5-6 derece açılandırılabilirse bu sistem ki günümüz otomobillerinde arka akstan yönlendirme sistemi olarak adlandırılıyor. Şehir içerisinde böyle ne bileyim dar sokaklardan dönerken veya uzun yolda viraj dönerken yine faydalı olacaktır. O aracın yol tutuşuna veya dönüş çapını azaltmaya faydalı olacaktır ki marka zaten burada belirtmiş. Bu sistem sadece 4.99 metrelik dar bir dönüş yarı çapıyla otomobilin manevra kabiliyetini arttıran ve dar alanda park etmeyi kolaylaştıran bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ama işte bunun yani seri üretime geçirebilmek önemli. Şimdi Hyundai de biliyorsun daha tanıttı az önce bahsettiğim ama işte seri üretime geçirilebilmesi, bunun fizibilite çalışmalarının yapılabilmesi, bu araçlara entegre edilebilmesi zorlu bir süreç. Maliyet her zaman düşünmek zorundasın. Yani bu paralel park biliyorsun hani hep konuşuyorduk diyorsun ya kendi aramızda. Aslında her zaman konuşulan ve seneler öncesinde de otomotiv dünyasında konsept olarak, prototip olarak karşımıza çıkan bir şey. Ama yıl 2024 hatta 2025'e gelmek üzereyiz. Seri üretim versiyonlarında böyle bir özellik görüyor muyuz? Görmüyoruz. Hala bunun üretime geçirilebilmiş değil. Bakalım yani ilerleyen süreçte belki yeni teknolojiler bu sistemin seri üretim araçlara da getirilebilmesini sağlar. Bu teknolojileri görürüz.
Beraber görürüz. Evet çok doğru. Yani söylediğin doğru. Hatta yani eskiler derken ben sanki böyle hani Ford T modelleri falan değil ama 1950'lerde 60'larda sanki işte böyle manuel yolla tekerleğin döndürüldüğü ve yani bu konsept tasarımlar var. Hani o yıllardan beri bu hani kolay park için lastiğin işte döndürüldüğü bir şey hatırlıyorum. Mutlaka vardır. Yani işte elektrikli araçlar mesela sanki çok yeniymiş gibi konuşuyoruz ama o da gene 1950'ler ve daha öncesinde denenmiş, kullanılmış, işte bu geleceğin aracı olacak denmiş, durmuş. Galiba bugün gördüm herhalde. Avrupa Birliği hibrit otomobil elektrikli otomobillerden hibrit otomobillere dönüş diye bir haber gördüm, bir başlık gördüm. Eğer doğruysa, tabii şunu da kapatayım buradan buraya konuyu da kapatmış da olalım. Eğer doğruysa zannediyorum herhalde şöyle olacak. Biz o hani Toyota'nın kıyamet kopmuştu ya işte yetişemiyorsun edemiyorsun da ondan dolayı böyle ok atıyorsun elektriklilere diye sen de yetişebilsen aslında elektrikli isteyeceksin istemiyorsun tarzında söylenen mesele sanki değişecekmiş gibi görünen bir hava var. Ya bu tabii neden dolayı yani Çinlilere yetişemedikleri için mi böyle oluyor yoksa gerçekten acaba yani aslında hakikaten elektriklinin zamanına biraz daha var diye mi oluyor? Bunu da beraber göreceğiz. Sanki çünkü Çin'e bakarsan bence işte zamanı yani zamanı daha değil diyecek bir şey yok. Çin için bence bu artık yapılmış, onaylanmış, işe yarayan bir sistem olarak görünüyor. O yüzden de hani sanki ticari bir savaş nedeniyle bir dakika ya elektrikliye o kadar da çabuk geçmeye gerek yok diyorlar ama sanki bir taraftan da bana öyle de geliyor ki bunu eğer öyle yapıyorsan o da senin işini çözmeyecek çünkü Çinli diğer konuda da aslında gayet iyi çalışıyor şu an. Yani hibrit konusunda da adamlar iyi işler çıkartıp tamam evet. Yok ya klasik yapalım benzinli olsun dizel olsun falan onu da sunacak gibi görünüyor. Yani sanki burada da bir kaybı yok gibi görünüyor. Enteresan konular vallahi.
Ya gerçekten öyle ama dediğin konuda hani çok yüksek ihtimalle şu anda tabii ki işte neler bahane gösteriliyor. %100 elektrikli araçların tabii ki birçok insanın %100 elektrikli araç kullanmaya başladığında bu elektrik şebekesi üzerine yapılacak, yüklenecek çok miktarda kullanıcı olduğu için bu şebekelerin çökebileceği, bunların yeterli olup olamayacağı, işte yenilenebilir enerji kullanılmasının önemi, bunların yeterli gelmeyeceği şeklinde birçok şey söyleniyor ama yani işin özüne baktığımız zaman işte siyasi biraz daha endişeler giriyor işin içine. Çünkü neden hani bugüne kadar bilinmiyor muydu bu elektrikli otomobiller çoğaldığında yani, şebekenin yeterli olmayacağı. Evet 2035'te %100 elektrikliye geçeceğiz, hidrojene geçeceğiz, içten yanmalı olmayacak şeklinde bas bağırdılar. Sonrasında Çinliler bir şekilde atağa geçince ki Avrupa'yı böyle yavaş yavaş istila etmeye başlayınca hani gördüler fiyat olarak, maliyet olarak onlarla başa çıkamayacaklar. Ya hani böyle birçok ülke için Mercedes olsun, başka bir markası olsun artık şey yapmaya başladı. Ya hani ya %100 elektrikli otomobiller için erken ya. Hibritler şu anda geçiş aşaması en güzel seçenek. Biraz onlara yönelelim. Ama dediğin gibi aslında Çinliler hibritte de var. Çinliler birçok yerde var. Bugün otomotiv dünyasında neyi konuşuyoruz yeni teknoloji olarak? Otonom araç teknolojileri yazılımı konuşuyoruz. Yazılımı başardılar. Otonom araç teknolojilerinde önde götürüyorlar. Birçok şeyi yapabiliyorlar artık. Birazdan bahsediyor olacağız Toyota tarafında. Giga casting dediğimiz işte şasinin tek parça olarak üretilmesi ve bu sayede üretimlerin üretim hızının arttırılması, verimliliğin arttırılması şeklinde teknolojiler var. Yine Çinlileri burada başarılı bir şekilde yapabildiklerini görüyoruz ki Chery zaten tek parça şasi üretebildiğini açıklamıştı geçtiğimiz aylarda. Yani burada aslında otomotiv dünyasında hangi yeni teknolojiyi konuşuyorsak arkasında Çinlilerin olduğunu, bunu yapabildiklerini görüyoruz. O yüzden büyük tehlike olarak gördüklerinden dolayı bir elektrik tarafında böyle geri çekilmeler, geriye doğru adımlar başladı diyebiliriz.
Çok doğru. Tam olarak öyle hakikaten. Bunu beraber de görüyoruz. O zaman sen bunu söyledin. Ben de gecikmeden bir ilk haberimizi verelim. Sonra da bahsettiğin habere geçelim. Şöyle evet. Ekrana veriyorum efendim. Nedir bu neyin nesi diyenlere de zaten gerekli açıklamayı sevgili Barış Cankı bakın şimdi yapacak.
Evet, baktığımız zaman şöyle sıradan bir elektrikli otomobilin altyapısı olarak görüyoruz ama CATL'den bahsedeceğiz şimdi. CATL'i bilenler bilir. Çin'in en büyük batarya üreticisi ama tabii ki işler artık elektrikli otomotiv dünyasında, elektrikli otomobil dünyasında ben batarya ürettim, ben işte motor ürettim şeklinde değil de birçok şirket birçok güç aktarma bileşenini üretmeye ve bu sektörde varlığını güçlendirmeye çalışıyor. Örneğin BYD'ye baktığımızda bir otomobil markası olarak görüyoruz ama kendi bataryasını üretiyor, kendi motorlarını üretiyor. Birçok yerde kendi madenlerine sahip olan firmalar görüyoruz. Çin'de olsun birçok yerde işte her sektörde var olup kendi tedarik zincirlerini oluşturmaya ve güçlerini arttırmaya çalışıyorlar. CATL de artık sadece bir batarya üreticisi değil. Şu anda karşımızda gördüğümüz kaykay şasi olarak adlandırdığımız Türkçesiyle ya da İngilizcesiyle skateboard olarak adlandırabileceğimiz bir mimariyle karşımıza çıkıyor. Bu mimarinin özü nedir? Yani CATL diyor ki biz batarya, işte süspansiyon sistemi, frenler, yani aslında güç aktarma bileşeni, motorlar, elektrik motorları dahil bunu kaykay şasi adını verdiğimiz bir sistemde birleştiriyoruz. Yani baktığımız zaman biz size güç aktarma sisteminin birçok bileşenini sağlıyoruz. Siz üstüne bir araç geliştirip piyasaya sürün şeklinde bir stratejisi diyebiliriz kısaca bunun için. Yani ne olabilir? Atıyorum Türkiye'den X bir firma çıkıp CATL ile anlaşıp bu altyapısını bu CATL'den alıp kaykay şasinin üzerine bir elektrikli otomobil, sadece böyle üst yapı işte kabin, konsol tasarımı, ekran koydum, şunu yaptım, bunu yaptım şeklinde bir üst gövde geliştirerek elektrikli otomobil piyasaya sürebilir demek. Bu da tabii ki birçok markanın aslında elektrikli otomobil piyasasına ne kadar kolay giriş yapabileceğini net bir şekilde gösteriyor bizlere. Bu kaykay şasi artık konsept olmaktan, prototip olmaktan çıkıyor. Yavaş yavaş seri üretim tarafına geçiyor. Bu seri üretim tarafında bu sistemi kullanacak ilk modelde Neta'nın S-Wagon adı verdiği, yani Station Wagon elektrikli modeli olacak. Tabii ki detayları neler bu kaykay şasinin? Baktığımız zaman bu testleri tamamlandı. Çin'deki CLTC'nin normlarına göre 100 kilometrede 10.5 kilowatt saatlik bir enerji tüketimi, ki bu oldukça düşük bir tüketim olduğunu söyleyebiliriz ve bununla beraber 1000 kilometreye yakın sürüş menzili elde edilebilmiş bu simülasyonlarda ve testlerde. Tabii ki gerçek koşullarda bir otomobil değil. Bu arada bir B sedan modelde elde edilmiş bu test sonuçları. Yani aşağı yukarı gerçek dünya koşullarında da yani 850-900 kilometre civarında bir menzil elde edilebilecektir diye düşünüyorum. En önemlisi bu platform 800 voltluk elektrik mimarisine sahip, ki günümüzde artık yani 2025 yılına yaklaştığımız şu dönemde gelen elektrikli otomobillerin bence hepsi 800 voltluk elektrik mimarisine sahip olması lazım ki şarj hızları konusunda artık böyle %10'dan %80'e dolumda 10-15 dakikalık sürelerden bahsediyor olabilelim. 400 voltluk sistemler buna elverişli değil ne yazık ki. Baktığımız zaman bu mimaride de 800 voltluk elektrik mimarisine sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu da 5 dakikada 300 kilometre civarında bir menzil sağlıyor ki oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Yani 5 dakika şarjlı bir otur, 5 dakika mola ver, 300 kilometre mesafe gidebiliyorsun. Bu oldukça iyi bir değer. Yani dediğim gibi güzel bir platform. Marka olarak böyle bütün bileşenleri sığdırdı ki zaten biliyorsun elektrikli otomobiller tarafında Cell to Pack adı verilen bir teknoloji görüyorduk. Bu da ne demek oluyor? Bataryanın şasiye sonradan entegre edilmedi. Yani batarya şaside bir batarya yuvası var. Siz bu bataryayı üretim sırasında sonradan entegre edip oraya yuvaya koyuyorsunuz değil. Doğrudan şasinin bir parçası olarak kullanıldığı sistemler var. Bunda da aynı teknoloji kullanılmış. Zaten burada kaykay şasi üzerinde o teknolojiyi görebiliyoruz. Bu da neyi sağlıyor? %100 elektrikli otomobilin mukavemetini arttırıyor. Çünkü o bataryada ekstra bir sertlik kazandırıyor şasiye. Ekstra bir mukavemet kazandırıyor ve aracın daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Bunda da aynı teknolojinin kullanıldığını görüyoruz. Güzel bir sistem olmuş. Elektrikli araç tarafında böyle teknolojilerin kullanılabildiğini görmek güzel. Keşke böyle Türkiye'den de işte Arçelik olsun, farklı firma olsun. Bu şasileri böyle alıp %100 elektrikli otomobil geliştirip uygun fiyatla Türkiye pazarında satışa sunsun. Oh. Çeşitlilik olsun, fiyatlar düşsün. Ne kadar güzel olur. Belki ilerleyen süreçte olur diyelim ama bilmiyorum ne olur.
Yani evet, inşallah diyoruz ve maalesef böyle bakarak geçiyoruz. Umarım olur. Tabii TOGG'la ilgili hani oradan belki böyle bir şey çıksa, dediğin gibi çok kıymetli, çok ayrıcalıklı bir iş olur. Umarım yaparız. Yani yapamayız demeyeceğim. Ya çünkü neler yapabildiğimizi, aslında yapabildiğimiz şeyler arasında çok ciddi başarılar söz konusu. Bu da olabilir. Hani o yüzden şöyle ya bizden olmaz falan demek istemiyorum. Umarım onu da görürüz. Çok mutlu oluruz. Bahsettiğin hani şu olur mu, o yüzden aslında vah ettim. Ya bunu yapsak bile bize bu iş indirimli ve güzel gelmiyor yani. Hani kendim bile yapsam bu bize ucuz gelmiyor maalesef. O sıkıntı. O yüzden biraz vah ettim. Yoksa yani işte bunu savunma sanayinde bazen görüyoruz. Uçakçılık işlerinde görebiliyoruz. Umarım burada da görürüz diyorum. Ve hemen senin yine az önce bahsettiğin bir başka konuya geçmek istiyorum. Toyota tarafıyla ilgili ekranda şu an. Ne diyorsun? Bu gördüğümüz ne anlam ifade ediyor Toyota için ve bu neyde vardı? Tesla'da bir şeyde de var demiştik. Onunla ilgili detayları alalım seninle.
Evet, yani dediğin gibi az önce bahsetmiştik. Şimdi biraz daha detaylarına inelim. Gigacasting dediğimiz işte bir üretim yöntemi. Aslında böyle Tesla'nın yapmaya başladığı ve ilk yapmaya başladığında çokça eleştirildiği. Ya aslında böyle olur mu? Böyle üretim olmaz. İşte bu araçlar geleneksel araçlara göre şasisi daha zayıf olur. En ufak bir kazada araç perte çıkar, sıkıntı olur şeklinde eleştirildi. Ama arkasından Chery'nin doğrudan tek parça halinde şasi ürettiğini açıkladı. Şimdi de otomotiv dünyasında en güvenilir marka olarak bildiğimiz, üretici olarak bildiğimiz, en sağlam uzun ömürlü marka olarak bildiğimiz Toyota'nın da geçiş yaptığını duyurduğu bir üretim yöntemi nedir? Bu az önce de belirttiğim gibi şasinin tek parça halinde üretilmesi. Yani kocaman devasa bir makine bu şasiyi tek parça halinde üretebiliyor, baskı makinesi. Ki Tesla burada 6000 ton civarında bir kuvvete sahipti. Arka tarafını, alt şasiyi, arka alt şasiyi tek parça halinde üretebilmek için. Burada Toyota'nın makinesinin 9000 ton sıkıştırma basıncına sahip olduğunu görüyoruz. Ondan daha da güçlü ama tabii ki bunda basıncın daha yüksek olması markanın, yani Toyota'nın Tesla'ya göre bunda daha verimli bir sonuç elde ettiğini göstermez. Bu sadece teknik bir veri. Ama bakalım, Toyota burada çok daha işe yeni başlamış durumda. Tesla burada birçok veriyi denemiş, test etmiş ve verimli bir şekilde, sağlam bir şekilde bu yolda devam eden bir marka. Ama Toyota'nın da en azından bu yola girmiş olması bu sistemin ilerleyen süreçte birçok üretici tarafından kullanılabileceğini gösteriyor bizlere. Baktığımız zaman Toyota yarım saatte üretilebilen 86 parçalık arka şasiyi 100 saniyede tek parça halinde üretebilecek. Yani buradaki aradaki farkı görebiliyor musun? Yarım saatten 100 saniyelik bir sürece indiriyor. Bu tabii ki ne oluyor? Üretim sürecini kolaylaştırıyor, kısaltıyor ve siz burada 86 parçadan tasarruf ediyorsunuz. 86 parça yerine tek parçadan oluşan bir arka şasi üretiyorsunuz. Bu parçadan da tasarruf demek, maliyetten de tasarruf demek. Hem hızlı bir üretim hem de daha az maliyetli bir üretim anlamına geliyor. Bu noktada tabii ki gigacasting dediğimiz üretim yönteminin en öne çıkan tarafları da bunlar diyebiliriz. Burada İdra adı verilen ve ana şirketi LK Teknoloji adı verilen burada bir makineler var ama Toyota burada farklı bir şirketle çalışmış. Ub Machinery adı verilen bir firmayla çalışmış. Onun makinesi bu 9000 tonluk pres gücüne sahip bu makine. Toyota bu sistemi kullanacak. Yani makine o kadar büyük ki 10 metre genişliğe, 22 metre uzunluğa ve 7 metre yüksekliğe sahip. Bu kadar büyük bir makineden bahsediyoruz. Tabii ki ilk etapta kullanılacak olan Lexus'un sportif bir spor modelinde kullanılacak bu sistem ama bunu da anlayabiliyoruz. Çünkü çok yeni markanın yeni yeni tanıştığı bir üretim yönteminin yüksek volüme sahip daha erişilebilir modellerde kullanılması şu anda çok da pratik olmaz açıkçası. Neden? Çünkü herhangi bir sıkıntı çıktığında bu kadar volümü yüksek modellerin geri çağrılması, onların bu sistemin çıkan bir arızanın giderilmesi en büyük problemlerden bir tanesi olacaktır. Ayrıca yeni bir üretim teknolojisi olduğu için zaten şirketin elinde ben bu makinelerden çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Anca böyle sınırlı üretim kapasitesine sahip Lexus'un sportif pahalı modellerinde kullanılır ki zaten onların üretimine yetişsin. Çünkü Corolla zaten yıllık yüz binlerce üretim yani kapasitesine sahip atıyorum bir model. Hani onda bu sistemin kullanılması çok uzun yıllar alacaktır. Bunun oturması belki de 2027-2028 belki de 2030'ları bulacaktır. Ama hani böyle bir yola girilmiş olması da Toyota açısından önemli. Neden Toyota'ya her zaman diyoruz ya geç kalıyor, elektrikli otomobillerde geç kaldı. Çok geleneksel bir firma, işte kendini çok güvene alıyor ama çok geride kalıyor şeklinde eleştiriyoruz. Ama elektrikli otomobil tarafında da olsun, böyle yeni üretim teknolojileri tarafında da olsun, aslında Toyota burada yavaş yavaş diğer markalarla beraber aynı yola giriyor diyebiliriz.
Yani evet, ben burada hemen şunu söylemek istiyorum. Şimdi dediğin gibi bazen geç kalmakla ilgili şey var. Aslında Prius'la bakarsan hibrit otomobillerdeki öncü şirket. Hani böyle baksan geriye doğru. Hani elektrik gelmeden önce Prius'la beraber, yani tüm dünyada demeyeceğim ama Amerika'da yıllardır hani artık böyle illallah denilecek kadar zamandır hibriti yapan ve bunu bilen bir adam, bir şirket. Şimdi öyle bakınca aslında hani geride kalıyor mu? O yüzden ben mesela o elektrik konusundaki çıkışını ya Toyota söylüyorsa sanki acaba bildiği bir şey var mıdır diye değerlendirmek istiyordum o zamanlar. Çünkü hani sonuçta teknoloji Japon firması, yani teknoloji derken hani evet şimdi artık işler değişiyor ama teknoloji dediğimizde hani aklına ilk şey, hatta Transformers filminde bile var yani, işte robot çıkıyor bir yerden, böyle bir şeyler yapıyor. Transformers'ın robotu çıkıyordu, Bumblebee. Oradaki replik şuydu, bu 10 sene 20 sene önceki filmden bahsediyorum. Diyor ki Japon malı olması lazım diyor. Yani evet. O yüzden ki tabii Transformers da sonuçta Japonya çıkışlı ama yani gene de hani buradaki mesele bir teknoloji dediğin zaman abi Japon malı dersen iş değişiyor. O yüzden de hani elektrik konusu geldiğinde işte Toyota varken, hani Toyota gibi markası varken ve diğer o bütün otomotiv markaları konusunda iyiyken bu enteresan bir nokta. Hani onların söylediği zaman da Çinli otomobiller bu kadar da böyle baskın da değildi. O yüzden onları daha haklı görüyorum. Yani şimdi artık Çinli markalar tabii istila etmiş durumda. Şimdi artık hani bir nevi Japon'un söylediğiyle, ki hani Çinlilerle Japonlar birbirlerini doğal olarak çok sevmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama şeye bakarsan, yani Avrupa'ya bakarsan, onlar tamamen duygusal olarak bu işe karşı çıkıyorlar gibi görünüyor. Yani o yüzden evet, burada da başka bir sorun meydana çıkıyor. Ama tabii ki hani şununla bitirmiş olayım ben de. Bu arada bunu da kapatalım, görünmesin, gerek yok. Güzel bir sistem olduğunu, daha güvenilir olacağını görüyoruz bu arada. Ben şunu söylemek istiyorum. Burada bulunduğum yerde dün bir Polonyalı misafir vardı. 3 gündür burada kalan ve Transporter'la ile gelmişlerdi. İşte California modeli. Onunla uzun bir sohbet ettik. Ve o sırada otomotiv tabii yani geldi. Dedim ki ya nasıl, memnun musun Transporter California'dan falan diye konuştuk ettik. Dedi ki dünyayı dolaşan birisi 120 bin kilometre yapmış. Yani Afrika, ne bileyim Brezilya, yani Latin Amerika'yı gezmiş, Meksika, şurası burası, Türkiye. Türkiye'nin her yerini gezmiş. Benden daha çok gezmiş Türkiye'yi, yani öyle söyleyeyim.
Maşallah.
Gerçekten inanılmazdı ve şunu söyledi. Dedi ki biz de hani ben bundan çok memnunum, gayet iyi bir alışveriş oldu benim için diyor. Transporter için. Fakat dedi ki ya ama dedi Afrika için düşündüğümüz zaman dedi ben hani dünyanın hepsini dolaşmak istiyorsam Toyota alacağım dedi. Yani bir sonraki aracım Toyota olacak dedi. Neden dedim? Çünkü dedi Güney Afrika, yani o Afrika tarafında dedi, Afrika kıtasında Toyota çok daha dedi yaygın. Yani mutlaka buluyorsun bir servis meselesini, bir şey meselesini çok daha rahat buluyorsun dedi. Tabii Volkswagen de aslında tabii ki yani şey yaygın ama Afrika deyince değil. Öyle baktığın zaman dünya çapındaki yaygınlık ve bilinirlik anlamında Toyota'nın daha iyi olduğunu, hani bunu gezen, gören, hani işte çok gezen mi bilir, çok okuyan mı desen, işte çok gezen adamın söylediği şey bu. O yüzden Toyota'nın bir avantajı var. Artık o belki de bir sonraki sefere bir Pro Ace'le mi gelecek, ne yapacak bilmiyorum. Üstü açılan bir, hani üstüne çadır koyabileceğim bir modelle mi gelecek, ne yapacak bilmiyorum ama bunu da öğrenmiş olduğum için böyle bir geri bildirimde de hazır Toyota demişken bildirmiş olalım diyorum ve zannediyorum bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tekrar birlikte olacağız ama önümüzdeki haftalarda bazı hareketlenmeler olacak. Sevgili Barış'tan daha fazla lansman videosu ve başka bilgilerle ilgili videolar göreceğiz. O yüzden onları takipte de kalın diyorum. Ve tabii ki aynı zamanda donanhaber.com'daki otomotiv haberlerini de kaçırmayın. Mutlaka hafta içinde bilgi alabileceğiniz, güncel kalabileceğiniz, forumdan bilgi edinebileceğiniz, ya ben şunu yapmıştım işte onunla ilgili acaba sorunu nasıl hallederim dediğinizdeki cevabı bulabileceğiniz yerler olduğunu hatırlatarak sözü sevgili Barış'a bırakın.
Evet, teşekkür ederim Cem abi. Hemen ben de her hafta olduğu gibi yine klasik kapanışımızı yapayım. Öncelikle bizi izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğeniyorsanız hemen şöyle kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin ki YouTube bizi öne çıkarsın, bizim de motivasyonumuz yükselsin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.